Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Şahin.
Ben de Ömer Madra.
Destekçimiz Orhun Altuğ'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, bugün tabii aşırı sıcak haberleriyle başlayacağız. Dünyanın her tarafından inanılmaz haberler, daha doğrusu termometre ölçümleri geliyor. Ve bugün dünyanın geneline bir baktığımız zaman bu Maine Üniversitesi'nin günlük sıcaklık anomalisi haritasına baktığımız zaman bütün Avrupa'nın doğusu, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa'nın doğusu, Rusya, özellikle Rusya'nın batısı, Sibirya ve ama en çok da tabii Kuzey Afrika, Avustralya, ama en çok da Amerika, Kuzey Amerika'nın Pasifik, Kuzey Pasifik kıyıları, yani kuzey batısında inanılmaz bir sıcak anomalisi, sıcak dalgası olduğu görülüyor. Zaten ben bu Scott Duncan'dan biraz takip ediyorum. Kendisi Amerikalı bir meteorolog ve iklim alanında da yazıyor sürekli. Dün yani kendisi de şöyle yazarak paylaşmış. Evet, inanamıyorum. Ama bu doğru diye paylaşmış. Kanada'nın
diyor, evet.
Evet, yazdıklarıma inanamıyorum diyor, değil mi? 49.6 Kanada'nın British Columbia 49.6 Fahrenheit değil yalnız. Santigrat yani. 49.6 ne demek? 50 derece.
50 derece. Bu yaşanamayacak. Yani özellikle sıcak ıslak termometreyle
Yani bu Vancouver'a çok yakın Lytton diye bir yerde ölçülmüş. Vancouver'a herhalde bir 100 kilometre falan mesafede olsa gerek, en fazla. O kadar detaylı bakmadım ama yakın görünüyor. British Columbia'da, yani Pasifik kıyısındaki eyaletinde Kanada'nın 49.6. Ondan önce bu 49.6 anlık bir ölçüm olabilir ama yani anlık bile olsa daha önce mesela 47.9. Her gün Lytton'dan bir şey paylaşıyorlar. Rekor 47.9, sonra 49.6. Ondan önce 46.6 idi. Ve yani şeyde şu anda Kanada'da, Kanada'nın batısında heat dome diyorlar buna. Yani ne diyeceğiz? Sıcak kubbesi.
Sıcak kubbesi, evet.
Sıcak kubbesi yaşanıyor. Yani oraya bir sıcak dalgası sıkışıp kalmış durumda. Günlerdir devam eden. Çünkü hani sıcak dalgaları sonuçta hani olur ama hani 5 gün sürer geçer, sonra bir serinler hava, sonra tekrar gelir falan. Kanada'da sıkıştı kaldı. Aynı şey Rusya için de geçerli bu arada. Rusya'yı da şöyle bir bakayım ne olmuş Rusya'da şu anda diye. Çünkü geçen hafta çok büyük sıcak dalgası vardı. Moskova'da ve St. Petersburg'da kaç ölçtüler? 37 mi? Hatırlamıyorum,
evet,
şimdi.
37 küsürdü.
O civarı çıkmıştı galiba. Şimdi bir haber var mesela Moscow Times gazetesinde. Temmuz ayı biraz düşmüş ama Temmuz ayı boyunca devam edecek diyor.
Evet, neden düşmüş peki, onu da yazıyor mu?
Yok, neden düşmüş?
Sel olmuş çünkü, ortalığı sel. Metroda yüzülüyor artık metro.
Serinlemiş biraz ortalık selden,
evet,
dolayı. Yani.
Selden dolayı ama tamamen bütün ana caddeler Moskova'da ve Petersburg'da yanılmıyorsam böyle görüntüleri var. Hakikaten o da inanılması güç bir şey yani. Bütün
bu arada o sel deyince yine Scott Duncan'ın Almanya'dan paylaştığı görüntüleri bilmiyorum, gördünüz mü?
Gördüm ya. Onu da. Bahsetme fırsatım olmadı ama iyi ki hatırlattın.
Orası Almanya neresi, ben tam anlamadım. Almanya'nın bir kenti ama böyle bir yani ırmak akıyor nehirden, şeyden, caddeden.
Evet, Moskova'da da öyle yalnız. Evet. Çok ilginç yani görüntüler. Çanakkale'de de Haziran ayı sıcaklık rekoru kırılmış, güncellenmiş. Dün 38 dereceymiş Çanakkale'de.
Evet, yani mesela İstanbul'da da bayağı bir sıcak var. Ama işte ben takip ediyorum. Henüz böyle mevsim ortalamasının hani 5 derece üstüne çıkmadı gibi geliyor bana. Ama tabii günlük bakmak lazım. Yani ben çok genel aylık ortalamalara göre bakıyorum. Ama yani sıcak dalgası sınırında gidiyor İstanbul. Biraz daha ısınırsa dayanılmaz bir hal alabilir. Evet, ama evet. Neyse ki haritalar birazcık şimdilik biz bir nispeten daha iyi gibiyiz. Avrupa'nın doğusu çok kötü durumda gerçekten.
Ama mesela biraz önce konuk ettiğimiz Erencan İleri şeyden bahsetti. Levent Kurnaz'ın geçen cuma attığı bir tweette İstanbul'da sıcaklık 28,2 derece, nem %61, ıslak termometre sıcaklığıysa 32,5 derece demiş ki çok olağanüstü bir şey tabii.
Tabii bir de ona bakmak lazım. Yani nemle birlikte bakmak lazım. Doğru. Çünkü şu anda hani kiminle konuşsanız İstanbul'da dayanılmaz bir sıcak var diyebilir. Ama muhtemelen bu daha çok hem nemden kaynaklanıyor hem de biraz ısı adasından da kaynaklanıyor. Yani İstanbul'un neresinde olduğunuza göre de değişebilir. Yani bulunduğunuz yer tamamen beton ve asfaltın arasındaysa dayanılmaz bir sıcaklık olabilir. Tabii yani bu konuyu şimdi geçeceğim ama ben Türkiye'de sıcak dalgasının bir sağlık sorunu olarak görülüp önlem alınacağı konusundaki umudumu da kaybetmek üzereyim bu arada. Yani
neden?
Yıllardır ilginç değil mi umudumu kaybediyor olmam? Halbuki evet. Türkiye'de olacak iş değil. yıllardır konuşuyoruz, ediyoruz. Yani sadece biz değil bir sürü insan sıcak dalgasının ne kadar tehlikeli olduğunu, insanları öldürdüğünü, iklim değişikliği ilgili her yerde, her konuşmada bundan bahsediliyor. Fakat hala yetkililerde yani ne hükümette ne yerel yönetimlerde sıcak dalgası diye bir sorunun varlığına dair bir fikir yok. Yani ben bunu birebir olmadığını söyleyebilirim. Hani çok detaya girmeyeceğim ama yok. Yani herhalde hani Allah korusun ama herhalde şöyle birkaç yüz kişinin öldüğü çok büyük bir olay bekleniyor. Yani tıpkı Marmara'nın ölmüş olan Marmara Denizi'nin öldüğünü müsilajla anladığımız gibi yüzeye vurması gerekiyor her şeyin yani. Hani bilimin söylemesi yetmiyor artık hiç kimseye.
Ama müsilajı hani, da kabul etmiyor ki yani birkaç kovayla, pompayla, oksijen pompasıyla hallettiğini.
Denizi vidanjörle boşaltıyorlar ya. Yani.
Evet. Ve oksijen yani, pompalıyorlar. Büyük bir yani.
Ve oksijen pompalıyorlar evet. Yani absürt bir görüntü aslında. Şimdi o görüntüleri epey seyrettim. Yani YouTube'da falan çok fazla böyle hani iş makinesi seyreder ya bizde insanlar çok yani evet. Bayağı bir şey vidanjörle denizden o müsilajın çekildiğinin görüntüleri var. Herkes görebilir Bandırma'da diğer yerlerde falan. Ya absürt bir görüntü yani. Yani Marmara Denizi'nin müsilajla Marmara Denizi'nin suyunu yani müsilaj dediğiniz zaten %90'dan fazla sudan ibaret bir şey. Suyunu vidanjörle boşaltmaya çalışıyorlar yani.
Nereye çıkardıklarını da nereye koyacakları da ayrı bir hikaye tabii.
Ama depolama alanına götürüyorlar. Şeyini suyunu şey yapıyorlar, buharlaştırıyorlar. Ya da süzdürüyorlar. Geri kalan katı malzemeyi de çöp depolama alanına götürüyorlar. Yani çok ekstra bir şey yapmıyorlar ama tamamen makyaj yani. Hani makyaj demenin bu kadar sözlük tanımı olamaz yapılan işte. Bir de denize sanki şey gibi hani diyorlar ya Marmara Denizi astımlı bir hasta gibi oksijen şeyi çekiyor. O zaman ne yapalım? O zaman oksijen verelim gibi böyle gayet düz mantıklı bir müdahale yapılıyor yani.
Çok iyi bir fikir geldi aklıma birdenbire sen bunu söyleyince bir benzetme yapacağım. Entübasyon yapsınlar şeye.
Evet, onun için bile Marmara geç kalmış Denizi. Olabilir Marmara Denizi.
Evet. Entübe edilemez mi? Şube bağlayalım. Bu arada Erencan İleri'den bahsettim biraz önceki programda.
Bize dinledim ben de. Evet.
De iklim saatini de gösterdi. 6 yıl 185 gün müne varmış. Yani tamamen sıfır emisyona ulaşmak için ulaşmamız gereken son hat deadline dedikleri mühlet. İşte 6 yıl 184 dedi galiba ama benim şimdi bakıyorum 185, bir gün kazandık. Bak. 4 saat 19 dakika 47.
Bu arada bu şeydeki Kuzey Amerika'daki Pasifik kıyısındaki Pacific Northwest diyorlar ya işte o bölge, evet. Bu Kuzeybatı Pasifik kıyılarındaki büyük sıcak dalgası, sıcak kubbesiyle ilgili GRIST'te de bir şey çıkmış. Yani sadece başta bile yeter. Artık bunun iklim değişikliğiyle ilgili olup olmadığını sormayı bırakın diye yazmış. Şimdi gerçekten bu da önemli bir konu. Aslında sıcak dalgalarının ya da işte büyük kasırgaların vesairelerin şiddetinin ve sıklığının iklim değişikliğiyle arttığını sürekli söylüyoruz. Bütün bilim insanları söylüyor. Hatta Michael Mann New York Times'a bir makale yazmış. Çok yeni, dündü galiba. Yine aynı şeyleri anlatıyor hiç bıkmadan. Bu açıdan da tek tek olguların, yani işte şu anda yaşanan sıcak dalgası iklim değişikliğiyle mi ilgili, Rusya'da yaşanan iklim değişikliğiyle mi ilgili, yok işte Kanada'da yaşanan iklim değişikliğiyle mi ilgili diye sormanın aslında bir anlamı yok. Yani politika açısından bunun iklim değişikliğinin sonucu olup olmadığını anlamanın bir anlamı yok. Ama yine Fiona Harvey'in 2 gün önce Guardian'da çıkan bir yazısı var. Bu önemli bir noktaya işaret ediyor. Bu tür çalışmalar, yani tek tek yaşanan aşırı iklim olaylarının, aşırı hava olaylarının iklim değişikliğine bağlı olup olmadığına dair bu yapılan attribution çalışması deniyor buna. Yani atfetme çalışması, iklim değişikliğine atfetme çalışmalarının aslında yeni bir dava dalgası açacağını, açmakta olduğunu ve bunun önemli bir gelişme olduğunu söylüyor. Şimdi bu gerçekten çok önemli bir şey çünkü birkaç ay önce Carbon Brief'te çok önemli bir derleme yayınlamışlar. Çok önemli bir harita yayınlamışlardı. Ve 350'den fazla makalenin, yani hakemli dergilerde yayınlanmış makalenin tarandığı bir çalışma bu. Ve bu çalışmada 405 tane aşırı hava olayı incelenmiş. Son 10 yılda galiba ya da 20 yılda olabilir. 2000'den itibaren 20 yılda. Ve bu 405 aşırı hava olayının arasında işte sıcak dalgası da var, işte kuraklık da var, fırtınalar var, kasırgalar var, seller var falan. Bu 405 şeyin %70'i doğrudan doğruya iklim değişikliğine bu çalışmalar, attribution çalışmalarıyla bağlanmış. Yani şu anlama geliyor, eğer iklim değişikliği olmasaydı, insan kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı bu spesifik olay, yani bugün yaşadığımız sıcak dalgası mesela, olmayacaktı. Ya da bunun olma olasılığı çok düşüktü, bunun olma olasılığını sıcak dalgası, iklim değişikliği diyelim 10 kat ya da 100 kat arttırıyor gibi bir atfediyorlar. Ve yapılan şeylerden sadece %21'i, yani araştırılan 405 olaydan sadece %21'i ilgisiz bulunmuş. %79'u ilgili bulunmuş. Ve çok güzel bir harita var. Bu haritaya gidip tek tek işte 2003'teki Avrupa sıcak dalgası, 2010'daki Rusya sıcak dalgası falan hepsine bakabiliyorsunuz. Ve gerçekten de mesela şimdi büyütüp bakıyorum. Çoğu, hepsi değil ama hepsinin olmaması da önemli. Yani bunun bilimsel bir araştırmanın sonucu olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Ama önemli bir bölümü doğrudan doğruya mesela Moskova'daki 2010 sıcak dalgası %80 olasılıkla doğrudan doğruya iklim değişikliğine bağlı diyor. Ya da işte Belçika'da olan sıcak dalgası 2017'de bunun olma olasılığını iklim değişikliği 10 kat arttırıyor diyor. Dolayısıyla bütün bu sonuçlar, netice itibariyle Fiona Harvey'in yazısına geri dönersek, bütün bunlar bugün zaten fosil yakıt şirketlerine karşı açılmış olan 1500 civarındaki davanın giderek artmasına neden olacak ve bu Shell'e karşı verilen işte karar, %45 emisyonlarınızı azaltın diye bir mahkeme kararı çıktı Shell'le ilgili, biliyorsunuz.
Evet, evet.
Ya da Belçika hükümetinin insan haklarını ihlal ettiği, yani yetersiz iklim önlemleriyle insan haklarını ihlal ettiği kararı çıktı mahkemeye falan.
Aynen, Hollanda için de önemli bir başka karar çıktı Shell dışında da. Hollanda hükümetinin de ihmale uğrattığı, gerekli tedbirleri almadığı konusunda.
Evet, yani bu şeyin doğrudan doğruya yani siz mesela bir yerde Giresun'da yaşanmış seli mesela diyelim. Oradaki vatandaşlar, o selden zarar gören vatandaş dava edebilir idareyi ve bu davaya kanıt olarak da o sele özel olarak yapılmış ve yayınlanmış ve bilimsel çalışmayı gösterebilir. Dolayısıyla bu tür çalışmaların yapılması son derece önem taşımaya başladı diyor. Bununla ilgili birkaç değişik yazı daha vardı. Evet, ona da dikkat çekmek istedim.
Evet, çok iyi ettin. Bundan biraz da biz bahsetmiştik dün ve bugün. Ama bir de tam bunu da tamamlayacak zaten şoke edici bir haberdi. Devamını okuyunca büsbütün şok olduğumuz bir haber. Bu Miami'de, Florida'daki 12 katlı binanın çökmesinin ve şu ana kadar sadece 10 kişi ölü olarak netleşti. Ama 151 kişinin ölmüş olmasından korkuluyor. Böyle bir tuhaf bekleyiş var. Onun en önemli şeyi Florida'daki yeni bir araştırma bayağı şeyi ortaya koydu. Florida Üniversitesi'nden bilim insanları falan söylüyorlar. Deniz iklim değişikliği orada da rol oynamış. Bu inanılmaz bir şey ve devamının da geleceğini.
Yani nasıl rol oynamış?
Çünkü su seviyesinin çok hemen üstünde bir yer burası. Miami bölgesi, deniz seviyesinin ve yeterince betonu çürütüp, yani kireç taşından yapılıyormuş temelleri ve oraya su nüfuz ediyor, tuzlu su. Zaman içinde çatlakları büyütüyor. Zaten uyarılar gelmiş bir sene önce, dikkate almamış.
Zaten o Key denen, Florida'nın güneyindeki Key denen bölge, evet. Key West falan, o alanlar gerçekten deniz seviyesinde alanlar ve oraların ilk boşaltılacak yerler olduğu yıllardır yazılır zaten.
Evet,
su seviyelerinin işte yükselmesi
nedeniyle. Limestone'dan yapılıyormuş çünkü ana malzeme o.
Temelleri çürütüyor yani. Alttan su girerek.
Evet, çünkü geçirgen bir kayaymış ve alttan deniz seviyesi bubble up deniyor işte. Çıkıyor, baloncuklar halinde çıkıyor. Şeye alışıktılar diyor. Bu Oliver Millman'ın ilginç bir haberi vardı, ayrıntılı. Yani daha önce Miami yurttaşları, orada yaşayanlar, vatandaşlar garajların, araba garajlarının su basmasına, yollara çıkmasına, hatta güneşli günlerde bile, sel falan olmazken bile. Ama yeni duvar yapmaya kalkıyor ve uzman kesin olarak şey demiş. Harold Wendless diye önemli bir uzmanı söylüyorlar. Miami Üniversitesi'nde coğrafya profesörü. Bu ikinci yarısında bu yüzyılın bu iş bitebilir demiş yani. Denizler 30 santimden fazla yükselecektir. O zaman bina dayanmaz demiş. Ve çok ilginç aslında şey, buzların erime oranına bağlı ki onlar da hızlanıyorlar. Gerek Grönland'da gerek Batı Antarktika'da. Yani imkansız bir iş olacak buralarda uğraşmak ve bu sadece Miami'ye özgü değil demiş Wendless adlı coğrafyacı. Bütün bu bariyer adaları, kumul adaları Miami'den tutun Mumbai'ye kadar sular basacak ve altyapısını muhafaza etmek mümkün olamayacaktır demiş. Bunu durduracak güç yoktur demiş. Çok.
Ve toplam dünyada da bir metre seviyesinde, yani deniz seviyesinin bir metre yükselmesiyle 410 milyon kişinin yerlerinden olacağını, boşaltılacağını da yeni bir haberde yine görmüştük, daha çok yeni. Evet, bir müzik arası verelim, sonra bir 5 dakikada da toparlarız. Bugün önemli Rebetiko şarkıcılarından birinin, Apostolos Nikolaidis'in doğum günü 30 Haziran 1938'de doğmuş. 22 Nisan 1999'da hayatını kaybetmiş. Önemi neydi Nikolaidis'in? Nikolaidis Rebetiko'nun yasaklı olduğu dönemde daha önce bir kez daha galiba çalmıştık. Junta döneminde, Yunanistan'daki askeri junta döneminde, evet. Yasakken ilk kez 1973'te Rebetiko albümü yapıp meydan okuyan ve albüm de yasaklanıyor tabii. Şarkıcı ve dolayısıyla Rebetiko'nun geri dönüşünü, doğuşunu, yeniden doğuşunu sağlayan isim olarak çok önemli bir isim. Ve çok da ilginç bir tarzı, ilginç bir tavrı vardır söyleyişinde. Şimdi onun doğum gününü kutlayalım. Tipik bir o zamanki 1973'te çıkarttığı albümün albüme de adını veren şarkı bu. O Tan Kap Nisi O Lulas. Tam tipik bir Rebetiko çubuğunu tüttürürken. Evet, Apostolos Nikolaidis'den dinledik. O Tan Kap Nisi O Lulas. Ne zaman Apostolos Nikolaidis ismini duysam aklıma Oktay Rıfat'ın şiiri geliyor. Nasıldı? Apostol bu ne biçim meyhane? Tabağımda bir bulut, kadehimde gökyüzü, değil mi?
Evet, harika değil mi?
Öyle olması lazım. Hep o aklıma evet. Gelir şimdi. Tam da öyle bir şarkıydı. Evet.
Tamam, hakikaten çok güzel. Bir de bugünün büyük şeyi, yani sürpriz demeyeyim ama yeniliği diyeyim, bu iklim saatini keşfetmiş olmamız Erencan İleri sayesinde. Yani 6 yıl deadline diye verilmiş, bayağı bu climateclock.world şeyiyle çıkıyor. Son derece işlevsel bir şey ve bir aktivizm alameti ayrıca. Çünkü yeni bir şehrinize, okulunuza ya da bulunduğunuz mahalleye saat takalım diyor. Çünkü bundan daha önemli bir mesele yok. İki tane şey var aslında, tablo.
Neden yola çıkıyor değil mi? Karbon bütçesinden yola çıkıyor.
Karbon bütçesi, sıfır. Yani sıfır emisyonlarına ulaşma potansiyel iklim şey için mecbur olduğumuz, yani buna ulaşabilmek için mecbur olduğumuz süre şu kadar kaldı diyor. Yani geri dönülmez noktaya varana kadar, sıfır noktası. 6 yıl 185 gün 4 saat 5 dakika ve şimdi
geriye doğru sayıyor.
Sayıyor. Deadline diye vermiş bunu, mühlet. Ama hemen onun yanında da zamanda davran diye bir başka tablo var. O da lifeline. Deadline'ın yerine lifeline, ömür, geleceğe ilişkin ömür, umutlu bir şey. O da dünyanın yenilenebilir enerjiden ne kadar yararlandığı oranı var. O da şu anda %12,36,42,78.
O da artıyor.
O da artıyor. Çok
artıyor.
İlginç bir şey yani. Ve bütün dünyada da büyük bir hareket haline gelmekte olduğunu gösteren fotoğraflarla kendi saatinizi her şehre kurun, rakamlarınızı bilin diye. İşte Berlin'den, New York'tan, Seul'den görüntüler var. 2019-2020 ve Seul'den de 2021 Güney Kore'den. Dolayısıyla İstanbul'a da ama koymuşlardır zaten değil mi?
Türkiye'de
yöneticiler çoktan.
Biraz önce yani programın sonuna gelirken ondan da kısaca bahsedeyim. Biraz önce Erencan İleri de bahsetti. Türkiye'de daha Yeşiller Partisi'nin kurulması bile anayasaya aykırı bir şekilde engelleniyor diye. Onunla ilgili de bir kampanya, tekrar bir imza kampanyası açıldı. Onu da hatırlatalım Change.org'da. Evet. 350 civarında işte tanınmış isimin de İlk imzacı olarak imza attığı pek çok gazetecinin, araştırmacının, akademisyenin, sanatçının bir şeyle Yeşiller Partisi'nin kuruluşu engellenmesin. Bunu çok kısa da söylemek lazım, ilk kez duyan dinleyicilerimiz de olabilir. Çünkü Yeşiller Partisi niye engelleniyor? Engellenebilir mi ki bir partinin kurulması? Aslında hayır, engellenemez. Böyle bir şey yok yani.
Tamamen aykırı anayasa. Böyle bir,
Şey yok yani. Siz ben... bir parti kurmak istiyorum diye izin istemiyorsunuz ki. Yani gidiyorsunuz, parti kuruyorsunuz. Yani
izin dünyada, yok, izne bağlı değil yani.
İzne bağlı değil. Hani Türkiye'de ilk kez görülen bir partiye daha aynı şey yapılıyor şu anda. Ve Yeşiller Partisi'nin kurulması tamamen anayasaya aykırı bir şekilde alındı belgesi verilmeyerek, görmezden gelinerek engelleniyor. Şu anda 2525 kişi imzalamış. Ama Yeşiller Partisi'nin kuruluşu engellenmesin diye Change.org'dan girerseniz imza verebilirsiniz. Bu arada Yeşiller Partisi bir de Kanal İstanbul kampanyası başlattı. Bu Kanal İstanbul'la ilgili sahte bir temel atma töreni yaptılar ya cumartesi günü. Evet. Yani aslında Kanal İstanbul'la çok da alakası olmayan bir köprünün temelini kanal temeli atıyoruz diye atmak gibi tuhaf bir şey. Bu sırada da aynı anda şimdilik bir Twitter kampanyası şeklinde Kanal İstanbul Öldürür etiketiyle bir kampanya başlatıldı. Ona da yine Yeşillerin sayfasından ya da sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Aslında birazcık herkesin kendi sloganını, kendi dövizini, grafiğini vesairesini oluşturabileceği şekilde tasarlanmış Kanal İstanbul nokta nokta öldürür gibi bir şey. Dolayısıyla bunu çoğaltabiliyorsunuz. Mesela şu anda önümde açık Kanal İstanbul Marmara'yı öldürür, Kanal İstanbul Terkos Gölü'nü öldürür, Kanal İstanbul İstanbul'u öldürür diye gidiyor. Tarımı öldürür, ekolojik dengeyi öldürür diye gidiyor. Burada çeşitli şekillerde işte Instagram'da vesairede story olarak ya da tweet olarak paylaşabileceğiniz görseller bulabilirsiniz. Bu kampanyayı da haber vermiş olayım. Evet.
Evet, bu şekilde de bitiriyoruz.
Herhalde bu kadar. Bu ekokırımla ilgili tartışmayı da sonraki programlardan birinde aslında bir uzmanla konuşmak iyi olur. Yani ekokırımı da bu kırımlar arasına ekleme önerisi var.
Onu, evet, çok önemli.
Onu da daha detaylı olarak daha sonra konuşuruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.